Ayrım 13, sayfa 147. Asıl sürpriz o gazetenin ikinci sayfasındaydı. Abdi İpekçi 27 Kasım 1967 tarihli Milliyet'ten mektup köşesinde şöyle yazmıştı. Kıbrıs'a giden dış haberler servisimizin şefi Sami Kohen ile onun Atina'ya giden yardımcısı Mehmet Ali Birant görevlerini mükemmel bir şekilde başardılar. Ve bu sayede Milliyet olayları özel haber ve resimleriyle en geniş ve en doğru verebilmek imkanını buldu. İşte ödülü buydu. O haberle Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek hayatının ilk ödülünü alacaktı ama İpekçi'nin yazısı, başarısının tescili ve herkesçe okunabilen bir takdirname olarak daha da kıymetliydi. Çünkü Abdi İpekçi bir andın meslekteki idolüydü. O yıl Milliyet'te Ali Gevgilli'ye tepki olarak yazı işlerinin neredeyse tamamı aniden istifa edip başka gazeteye transfer olduğunda Abdi İpekçi'yi ve onun saygıyla inşa ettiği otoritesini yakından gözlemişti. Onun baş kaldıranları çok önemsememesine rağmen Gevgilli'nin kellesini vermemesinin iş başa düşünce katrat cetvelini alıp bütün işi tek başına üstlenmesini, sonra da gidenlerden bazıları dönmek isteyince asla diyen patronunu ustaca ikna etmesini hayranlıkla izlemişti. O dönem İpekçi ile pek sıradan görünen bir konuşması kendisi için unutulmaz bir yaşam dersine dönüşecekti. Resim. Abdi İpekçi'nin elinde Milliyet'in bir sayısıyla beraber görüyoruz. Abdi İpekçi oradaki bir yazıya eliyle işaret ediyor, onu gösteriyor. Ayakta, takım elbiseli bir fotoğraf. Bir toplantı için Brüksel'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Çağlayangil'i uğurlamaya Eşlikli Havalimanı'na gitmişti. Adet olduğu üzere uçağa binmeden bakandan demeci alıp gazeteye dönmüştü. Merdivenlerde İpekçi ile karşılaştı. Ne oldu? Gittim bakan diye sordu İpekçi. Gitti diye cevapladı bir an gönül huzuruyla. Sen öyle sandın dedi İpekçi gülümseyerek. Uçak kalkar kalkmaz arıza yaptı. Düşme tehlikesi geçirdi. Apar topar geri döndü. Şu anda havalarında. Sen gelmiş bana masal anlatıyorsun. Bu sana ders olsun. Bir daha gözünde görmediğin şeyi olmuş gibi söyleme. Bir andın üzüntüden gözleri dolmuştu. İpekçi sırtını sıvazladı ve hayat boyu aklından çıkarmayacağı formülü genç muhabirin kulağına fısıldadı. Benden sana ağabey tavsiyesi. Yediğin gole ağlamayı bırak. Gol atmaya bak. Mehmet Ali Birant o günden sonra bir daha hiç dönüp skor tabelasına bakmayacaktı. Artık gazetenin çaylağı değildi. Yayın yönetmeni tarafından sırtı sıvazlanmış, özgüveni artmış, yürüyüşü başkalaşmıştı. Ödül olarak herkese %10 maaş artışı yapılırken ona %12 yapıldı. O dönem annesiyle birlikte yaşadığı eve kız arkadaşlarını davet etmeye başladı. Bir gün salonda birlikte olduğu bir kızı evine bırakıp gece yarısı döndüğünde annesi onu bekler buldu. Siz salondasınız diye odamdan tuvalete çıkamadım diye şikayet etti annesi. Bunun üzerine böyle olmayacağını anlayıp Semih Sohtörik ile Şişli sıra cevizlerde küçük bir daire tuttu. Cemre'nin bugün garsoniyer diye tanımladığı bu daire bir salon ve işleyen bir yatak odasından ibaret bir bekar eviydi. Mürüvvet Hanım böylece yetişkin oğlunun evdeki flörtlerinden kurtulmuş oldu ama onun asıl şikayeti Mehmet Ali'nin 27 yaşına geldiği halde düzgün bir kızla beraber olmaması, evlilik planı yapmamasıydı. Birant daha çok annesinin eviyle ilgileniyordu. Yıllarca kendisinin yetişmesi, tedavisi, tahsili için eve para bulmaya, ekmek taşımaya çalışan annesinin gönlünü almak için artık dökülmeye başlayan ahşap konağı elden geçirmeye karar vermişti. Annesini dayısı Mahmut Dikerdem'in yanına gönderdi. Evi boyattı, muşambaları değiştirdi. Kömür sobasının yerine gaz sobası aldı. Annesi sevindi tabii ama onun beklentisi başkaydı. Mürüvvet Hanım mürüvvet görmek istiyordu ve beklenen mürüvvet ufukta görünmüştü. 1968 ile birlikte Cemre ile Mehmet Ali arasındaki ilk gerilim yumuşamaya başladı. Bu yakınlaşma odadakilerine dikkatini çekmişti. Gün boyu diz dize çalıştıktan sonra akşam gazeteden birlikte çıkıyorlardı. Cemre Fiat 850 arabasıyla Mehmet Ali'yi vapur iskelesine bırakıyordu. Birkaç kez iskelede birlikte inip vapur gelinceye kadar çay içip sohbet ettiler. Resim. Mahmut Diker'den ve Mürüvvet Birand'ı evlerinin önünde bir bankta otururken fotoğraflarını görüyoruz. Cemre Mehmet Ali'nin teyzesi Şeref Nur Hanım'ı tanıyordu. Uzun yıllar önce Nişantaşı'ndaki İnayet Apartmanı'nda altlı üstlü oturmuşlardı. Annesi Cemile Hanım henüz Ercüment Karacan'la evlenmemişti. Eski eşinden boşanma arifesindeydi. Evlerine telefon yoktu. Karacan Cemile Hanım'la konuşmak istediğinde üst katı Birand'ın teyzesini arardı. Teyze kalorifer borusuna tık tık vurur, telefona haber verir, Cemile yukarı çıkar Ercüment Karacan'la konuşurdu. Aileler arasında böyle bir yakınlık olduğunu bilerek anımsadılar. Avrupa'nın aşk ve devrim isteyen Çiçek Çocukları'nın isyanıyla sarsıldığı o meşhur 1968 Mayıs'ında bir gün Cemre, Mehmet Ali'yi Ortaköy'de ailesiyle birlikte yaşadığı ünlü Alman mimar Bruno Taut'un elinden çıkma konağa davet etti. Cemre tarihi net olarak hatırlıyor. 12 Mayıs 1968. O gün Karacanlar dışarıda yemeğe gidecekti. Evde sadece Cemre'nin aynı anneden kardeşleri Ömer ve Ali olacaktı. Mehmet Ali patronun bugün birinci köprünün hemen ayağına rastlayan Ortaköy'deki muhteşem sarı köşküne yemeğe giderken hayli heyecanlıydı ama evin halini görünce heyecanın yerini hayret aldı. Ercüment Karaca'nın 7 ve 10 yaşındaki oğulları Ali ve Ömer yedikleri pirzolaların kemiklerini birbirlerine atıyor, tabaktaki bezelyelerle misket oynuyor, evin altını üstüne getiriyordu. Bir andın o gün tanışacağı ve ömür boyu hayatından çıkarmayacağı Cemre'nin emektar dadısı Gogoş, çocukların peşinden koşturuyor, bir yandan da ortalığı toparlıyordu. Cemre hemen ağırlığını koydu. Oğlanları kulaklarından tuttuğu gibi yatak odalarına götürüp yatırdı. Sonra Mehmet Ali'yi balkona davet etti. Mayıs akşamında Boğaz'da harikulade bir manzara vardı. İçkilerini yudumladılar ve bir an Cemre'yi ilk kez orada öptü. Cemre, bana unuttuğum şeyleri hatırlatıyorsun diye gülümsedi. İkisi de işine bağlı, dışa dönük, özgüvenli, yaşama tutkun, flörtleri olmuş karakterlerdi. Bir ortak noktaları daha vardı. Cemre'nin de doğrudan üç parmağı eksikti. Bundan dolayı hiçbir kompleks duymuyor, izlemeye çalışmıyordu. Ve bu kendi bacağının aynısını başarmış bir anda da ayrı bir yakınlık duygusu yaratıyordu. Peki Cemre'nin patronun kızı olması da kendisine etkileyen özellikler arasında mıydı? Yıllar yılı nice dedikoduya konulan bu soruya bugün patronun kızını öpmek hoş bir şeydi tabii, olmaz olur mu diye cevap veriyor Grant. Ama onun kültürel birikiminden, müthiş hafızasından, mizah duygusundan ve zekasından da çok etkilendiğini söylüyor. Başta bunun bir aşk olmadığını, sürekli bir arada bulunmanın getirdiği yakınlık duygusuyla flörte başladıklarını itiraf ediyor. Cemre'ye gelince, o kendisi gibi bir kolej muhitinden olmayan bir andın, diğer Galatasaraylılar gibi burnundan kıl aldırmamasından, kendisine ne fazla yüz vermemesinden ve ağzından bal damlatmasından etkilendiğini anımsıyor bugün. Bir andın, o balkon sohbetinde insan psikolojisinden bahis açtığını, egodan, süper egodan, benlikten söz ettiğini, kendisini de hayranlıkla dinlediğini hatırlıyor. Meğer okuldaki psikoloji dersinde ezberledikleriymiş, bir sayfa ötesini bilmezmiş, o da ayrı hikaye diye gidiyor. Son iki günler ikilinin aynı masada yakın duran sandalyeleri hepten birbirine yapıştıkça durum anlaşıldı. Milliyet kadrosu bu bomba haberi atlamadı. Söylendi çabuk yayıldı. Kimisi ikisini birbirine yakıştırdı, kimisi Mehmet Ali işini bilir. Yükselmenin bir yolu da patronun kızının gözüne girmektir diye dedik o da yaptı. Mehmet Ali hemen Cemre'yi annesiyle tanıştırdı. Mürüvvet Hanım kendisiyle eski konaklar, duvardaki tablolar, tanıdık komşular üzerine sohbet eden bu kültürlü genç kızı çok beğendi. Oğlum kaçırma bu kızı, bu kız seni şah eder diye kulağına fısıldadı. Tepki gösteren Cemile ve Ercüment Karacan oldu. Cemile o zengin çevre içinde böyle bir flörtü kızına yakıştıramamıştı. Hatta evdeki kalabalık bir davete bir anda gelince ''Aa siz de mi geldiniz Mehmet Ali Bey?'' diye sorarak tavrını göstermişti. Ercüment Karacan ise kızının ilk staj durağında gazeteye yeni girmiş bir oğlanla çıktığını duyunca sinirlendi. ''Sana yakışır mı? Turhan Aytul'dan farkın yok.'' diye çıkıştı Cemre'ye. Gazetenin beyinlerinden Deli Turhan lakaplı Aytul gazeteye her gelen kadına aşık olup evlenir diye nam salmıştı. Ama Cemre'nin öyle bir niyeti yoktu. Kendisine patronun kızı muamelesi yapmayan, tersine başta bir hayli ters davranan bu değişik delikanlıdan hoşlanmıştı. O kadar. Mehmet Ali hoş çocuktu ama onu önceki flörtlerinden farklı bir yere koymuyordu. Bu ilişkiyi çok da ciddiye almıyordu. Hatta bir seferine gittikleri bir yemekte Mehmet Ali'nin kendisinden yemeğin parasını istemesinden rahatsız olmuş, bu iş fena gidiyor deyip vazgeçmenin eşiğine gelmişti. Zaten bir sene daha okuyup devlet diploması almak üzere yeniden Grenoble'a gitme hazırlığındaydı. Mehmet Ali ile biraz daha vakit geçirdikten sonra 1968 yüzünde veda etti ve Fransa'ya gitti. Herkes kendi hayatına geri dönmüştü. Ancak bazen uzaklık yakınlaştırır insanları birbirine. Mehmet Ali ve Cemre için de öyle oldu. Mesafe yollarını ayıracağına yakınlaştırdı. Hasret gerçek duygularının ortaya çıkmasını sağladı. Ve bağ halde çapkınlığıyla şöhret yapmış olan Mehmet Ali'nin aşk mektupları başladı. Neredeyse her gün kimi zaman el yazısıyla, kimi zaman daktiloyla, bazen uyanır uyanmaz evde, bazen gece nöbetinde, gazetede ama her zaman büyük coşkuyla yazılan mektuplardı bunlar. Hem gazeteden ve arkadaş çevresinden haberler veriyor hem ilana aşık ediyordu. Bir gün postaneye gidip seni eşekler gibi seviyorum diye telgraf çekmeye kalkışıyor, terbiyesiz lafları kabul edemiyoruz diyen posta görevlisinin ikazıyla geri dönüyor. Bir başka gün Cemre'ye çok sevdiği bakladan bir kutu göndermeye kalktığında postayla yaş sebze gönderilemez yasayla karşılaşıyor. Cemre ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları kimsenin eline geçmesin diye şehrin en uzak noktasındaki fotoğrafçıda tap ettiriyordu. Şimdi yine bir andın özel arşivine dalalım ve 1968 sonunda Fransa'ya yazılmış ve bugüne dek itinayla saklanmış mektupların satırları arasından genç Mehmet Ali'nin duygu yüklü dünyasına bakalım. Mektuplar. 2 Kasım 1968. Bir tanem. Şu anda ilavenin işi bitti. Saat 12.30. Yorgunluktan kemiklerim kırılır gibi oluyor. Fakat bir sürü yazı yazmam ve birikmiş gazeteleri temizlemem gerek. Tam o sırada radyoda Swan Lake çalmaya başlayınca canım seninle konuşmak istedi. Ne yapıyorsun ya Cemre? Gittiğine ve uzaklarda bulunduğuna inanamıyorum. Her an telefonun çalmasını ve seninle konuşmayı bekliyorum. 6 Kasım 1968. Bir tanem benim. Seni eşekler gibi seviyorum. Bundan başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Çok özledim. Mektubunda durmadan oralarda kim bilir neler karıştırıyorsundur diyorsun. Yahu sen gittiğinden beri nefes alamadım. De Gaulle, arkasından annemin ameliyatı, senden mektup bekleme devresi, Amerikan seçimleri. Daha şöyle bir oh diyemedim. Hiçbir şey yapmıyorum güzelim, merak etme. Sen de eski çılgın bakire hayatını yaşamıyorsundur inşallah. 13 Kasım 1968. Cemoşçuğum, milliyet tarihi günlerini yaşıyor. Abdi perişan bir halde. Gazete panik içinde. Yıllardır beklenen çözülme havasına girdi. Halit'in istifası kabul edildi ve 7.000 net parayla yeni İstanbul'a gitti. Canım milliyet artık yavaş yavaş gömülüyor. Bu olayların dışında kalman gerçekten talihsizlik. Bu böyle olmayacak. Ya sen gel veya ben geliyorum. Seni kimseye bırakmam ve değişmem. 13 Kasım 1968. Canım bir tanem, şekerim tontonum. Kemal, bir Salman'ın nişanından geliyorum. Orada annenle karşılaştık. Mektuplaşıyor musunuz diye sordu. Ben de yalan söylemek zorunda kaldım ve hayır, şimdiye kadar kendisinden hiçbir mektup alamadık dedim. Bunun üzerine gözlerim fal taşı gibi açılıp şu lafları dinledim. Mehmet Ali, Cemre'ye yazın. Eğer adres yoksa ben size veririm. Yazmanızdan çok memnun olacaktır. Sizinle gitmeden önce bir güzel ayrılış konuşması yapmış. Senin anlayacağın her iki tarafta harika bir şekilde oynadı. Annen adresini verdikten sonra yazarım sana. Yahu sormayı unuttum. Sana 6. yıl dönümümüz için gönderdiğim çiçekleri aldın mı? 27 Kasım 1968. 4 Ocak Cumartesi günü uçakla Cenevre'ye geleceğim. Oradan Lozan'a geçeceğiz ve 2-3 gün Semih'in evinde kalacağız. Oradan nereye gideceğimizi kararlaştırırız. Hazırlıklı gel. Lozan'dan sonra dağa çıkmak istiyorum bir iki gün için. Cemre önümüzdeki yılları dışarıda bir iş bulup geçirmeyi düşünmeye başlayacak kadar sıkıntılıyım. Benim bu konudaki fikirlerimi bilirsin. Ne kadar antiydim. Dinlenmeye, sinirlerimi yatıştırmaya yani sana ihtiyacım var. 4 Aralık 1968. Sana olan sevgim rahatsızlık verecek şekilde artmaya başladı. Gece sen dışarıda sen, kulüpte sen, her yerde sen. Hayatımda böylesine hıyar aşık olacağım aklıma gelmezdi. Ey toz koparan Mehmet Ali'ye bak. Sevdiği kızı görmek için Sütçü'ye gidiyor. Peki ne olacak bunun sonu? Nereye gidiyoruz? Bir gün bu işe haydi yeter denince ne olacak? İşte bu sualler su üstüne çıkmaya başlayınca bendeki huzursuzluklar artıyor. Cemre, seni şimdiye kadar kimseyi sevmediğim ve sevemeyeceğim kadar çok sevmenin cezasını çekiyorum. Çok tatlı bir ceza ama. Sadece seni istiyorum. Allah kahretsin. Daha da 6 ay var dönmeye. Nasıl geçecek bu kadar zaman? Kafamda cevaplandırılması gereken binlerce sual var. Bakalım bunları soracak mıyım? Sormayacak mıyım? Ne olurdu sadece gün gören olsaydı? Ne olurdu ben başka bir yerde çalışıyor olsaydım? Değişim içindeyim ve 1-2 yıl içinde daha çok köklü bir değişikliğe hazırlanıyorum galiba. Karma karışık laflar, düşünceler doğuracak gibi bir halim var. Bakalım ne çıkacak? Pislik mi? Nur topu gibi bir oğlan mı? 5 Ocak 1968. Güzellerin en güzeli. Sabah patronun İsviçre'ye hareket ettiğini duydum. Herhalde görüşmüşsünüzdür ve en son haberleri ondan almışsındır. Acaba ne kadar kalacak? Oraya geldiğim zaman seni havalarında bulamazsam veya orada kaldığım süre içinde sen başka programlara katılırsan vay haline. Bu mektubu da inşallah beraberce okumuyorsunuzdur. Cuma 1968. Tatlım, seyahatin risklerinden bahsediyorsun ve hemen her telefonda bunu hatırlatıyorsun. Şekerim, beraber olduğumuz günlerden bugünlere kadar neden risk aldığımızı biliyor musun? Boğazı sabaha karşı arabanın içinde görülebilirdik. Sana daha önce de anlatmıştım. Benim aldığım risk seninkinden galiba biraz daha büyük. Unutma ki ne olursa olsun senin döneceğin bir yol var. Oysa benim yolumun değişmesi gerekir. Neden bu risk? Amacı ne? Neye yarayacak? İlk haftalarda küçük bir oyun iken riskten söz edilemez. Ancak ilerledikçe risk daha arttı ve artıyor. Ve artacaktır da. Neden? Zira ilk defa gerçekten seviyorum. Bu sevgi bir seks veya güzelliğe veya görünüşe dayanmıyor. Tamamen sağlam temellere oturtulmuş bir dostluğa dayanıyor. Bu da sevgiyi arttırıyor. Amacı ne? Mümkün olduğu kadar çok seninle beraber olmak. Bu ne kadar devam eder bilemem. Bu senin ileride göreceğin baskılara dayanma gücünle orantılıdır. Neye yarayacak? Hayatımın anlamsız geçmemesine, aptal flörtlerle boşa vakit harcamama. Eğer bu risk değiyorsa endişelerini at. Değmiyorsa ona göre hareket et. Ben çok değdiğini bildiğim için devam ediyorum ve devam edeceğim. Zira benim için çok kıymetlisin. 4 Ocak Cumartesi günü seni kucaklamak ümidiyle. Seni çok seviyorum. Ayrım sonu. Sayfa 159.